Kıymetli dinleyicilerimiz, aziz milletimiz, muhterem kardeşlerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Denilen Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile berabersiniz. Geçtiğimiz 3 programda malumunuz olduğu üzere depremi konuşuyorduk. Bu programda da depremi konuşmaya devam edeceğiz. Zira yaşadığımız hadise böyle birkaç ayda atlatılabilecek bir hadise değil. İnsanlar hala deprem sonrasındaki süreçte depremin etkilerini azaltmaya, popüler deyişle söyleyecek olursam minimize etmeye çalışıyorlar. Ki bir de oradaki kardeşlerimizin tekrar normal hayatlarına dönme süreci var. Bununla alakalı yapılması gereken şeyler var. Eminim hepimiz depremin yaşandığı ilk günlerde elimizi taşın altına koyduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de depremzede kardeşlerimizin normal hayatlarına dönme sürecinde de elimizden geleni yapacağımıza şüphem yok. Üzerimize düşen ne varsa, yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Orada bir kardeşimizin burnu kanasa, burada biz acısını yüreğimizden hissediyoruz. Vefat eden bütün vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimiz bizlerin aile fertleri gibi. Depremzede kardeşlerimizin hepsi bizim için birer değer. Onların hepsi bizden biri gibi. Kendi ailemiz sıkıntı yaşamış gibi sıkıntı yaşıyoruz. Allah bu günleri inşallah bir daha milletimize yaşatmasın diyoruz. Bu programımızda da deprem sonraki süreçte yapılması gereken neler, önümüzdeki birkaç ayı nasıl geçirmemiz gerekiyor, biraz bunları konuşacağız. Biraz nefes almanıza vesile olmak üzere huzurlarınızdayız diyorum efendim. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Tabii zor bir süreç abi. İlk günlerde olan biteni hep birlikte izledik. Yaşananları konuşmaya gayret ettik. Sosyal medya manipülasyonlarını, insanların yaşanan süreci fırsat bilerek milleti birbirine düşürme çalışmalarını konuştuk. Depremde kimlerin ne gibi sorumlulukları var, bunları konuştuk. Birey olarak, bireysel olarak deprem yaşandığında ne yapmak gerekir, öncesinde ne yapmak gerekir, bunları konuştuk. Biraz da abi depremzede kardeşlerimizin sosyal hayata entegrasyonuyla ilgili, normal hayatlara dönüşle ilgili öncelikle bireyler olarak ne yapmak gerekir, daha sonra da devlet olarak, devletin bu konuda ne yapması gerekir, biraz bunları konuşalım istiyorum. Ne dersiniz abi?
İyi olur İbrahim'ciğim. Birey olarak öncelikle yapılması gereken, senin önceki programlarda çok güzel bir şekilde vurguladığın husus var İbrahim'ciğim. Bu konuda eğitim veren kurum ve kuruluşlarda mümkün olduğunca, vakit buldukça insanlarımız bu eğitim programlarına katılırlarsa kendilerini daha güvenli hissederler. Çünkü bilgi insana her zaman kendini güvenli hissettirir. Hı hı. Bir konuda herhangi bir konuda bilgiden ne kadar uzaksak o zaman o kadar tedirgin ve kırılgan hissederiz kendimizi. Bu noktada da bu böyle. Şey enteresan, şu mesele çok enteresan ki kayıtlı ilk büyük deprem bu bölgede bir 700'lerde, 1160'larda var. Hı hı. 700'lerde var. Şimdi ara uzadıkça insanların hafızalarından kötü olaylar başta. Önce kötü olaylar. Zaten kendi kişisel tarihlerimizde, hayatlarımızda da bu böyle. 10 yıl önce yaşadığımız pek çok olayı hatırlarız. Fakat bize çok ızdırap veren olayları bir acı olarak hatırlarız ama detayları kafamız siler.
Evet.
Bu insan psikolojisiyle ilgili bir durum. Muhtemelen şimdi bu tabii çok korkunç bir acı yaşıyoruz. Bu acı bizi zaman zaman olayların o derinliğine nüfuz etmede bizi psikolojik engel çıkarıyor. Hı. Ya bu hakkı, bu gördüklerimiz gerçek mi? Bu gerçekten yaşanıyor mu? Duygusu olayın şiddetinden geliyor, büyüklüğünden geliyor. Mesela bu depremler esnasında mesela 1176'da arkeolojik kayıtlar var. Enteresan bir şekilde insanlar deprem yaşandıktan sonra daima bu deniz kenarında bir şehir olabilir, ırmak kenarında bir şehir olabilir. Daima bir sonraki yerleşim yerini daha yukarı yapmışlar. Hı hı. Bir sonraki yerleşim yerini ondan biraz daha yukarı yapmışlar. Fakat hafızayı beşer nisyan ile malul. Şimdi bir vakit geçtikten sonra
tekrar aşağı durmaya başladık.
Muhtemelen iki kuşaktan sonra felaket tekrarlamazsa, hı hı, ufak çapta bile tekrarlamazsa ve eğitim öğretim bunu o dönemdeki, o nesildeki insanlara hatırlatmıyorsa İnsanlar unutuyorlar İbrahim'cim ve o eski o noktada kolaylıklar insanları cezbediyor. Irmak kenarındaysa ırmak üzerinden ulaşım. Deniz kenarındaysa deniz üzerinden ulaşım. Tarım alanları buralara özellikle nehir kenarlarında tarım alanları onların civarında oluyor. Hı hı. Buralara yakın yerleşmek istiyorlar. Fakat buralara bu bölgeler her zaman doğal felaketlere de çok yıkımla sonuç veren bölgeler.
Evet.
Sel felaketi de böyle. Sel felaketi deprem kadar korkunçtur İbrahim'ciğim.
Tabii.
Yani yaşayanlar bilir onu.
Yani biz uzaktan bakıp ne olacak işte su baskını falan gibi görüyoruz ama öyle değil. Kaybolan
suyun
insanlar
gücü,
var.
Korkunç. Korkunçtur suyun gücü İbrahim'ciğim. Koca koca kayaları artık görsel medyada bunlar görülebiliyor internette. Koca koca kaç tonluk kayaları bir kağıt parçası gibi alıp yatağı boyunca sürükleyebiliyor.
Hı-hı.
Başka bir yere taşıyabiliyor. İnsanlar tarihte bu tür sel ya da deprem gibi benzeri felaketleri yaşadıklarında hep bu bölgelerden uzaklaşmışlar. Dağlık arazilere, dağlık bölgelere doğru uzaklaşmışlar. Zaman geçtikçe, unutuldukça aşağı bölgelerin daha verimli, daha yeşil, daha güzel olması, daha kolay ticarete de tabii uygun olmasıyla o felaketler unutulmuş. Hep bu tarım arazilerine doğru yaklaşılmış, deniz kıyılarına doğru yaklaşılmış. Deniz kıyıları tsunamiye uygun. İki, deniz kıyılarında zemin her zaman genel olarak çökmeye daha müsait olur. Ve 99 depreminden sonra özellikle bu İstanbul'un Marmara kıyıları biliyorsun çoğu dolma. Doldurulup
evet,
üzerine yol yapılıyor. Aslında o doldurma işlemleri ilk başta ben çocukluğumdan hatırlarım. Sadece yol için yapılırdı.
Hı hı. Sonra yerleşime de.
Sonra doldurulan alanların da ötesine doldurma geçti. Yollar o taraflara doğru kaydı. Ve yerleşim birimleri de dolgu alanlara indirildi. Ve İbrahim'cim bunlar birer ikişer katlı evler değil.
Hı hı.
Koca koca 15-20 katlı gökdelen şeklinde siteler. Bugün git İstanbul sahilinde yani isim vermemize gerek yok. Yani sahil boyunca gittiğin zaman iki tarafta da Anadolu yakasında da Avrupa yakasında da devasa siteler görüyorsun. Bunlar dolgu alanlar üzerine inşa edilmiş.
Allah korusun bir sallantı olsa göçüp gidecek.
Allah korusun tabii ki. Zemin onu taşımaz.
Hı-hı.
Tutmaz onu. İşte insanlarımız tamam buna diyelim bir şekilde prosedür aşılıyor bu işi yapanlar. Oraya izni de alıyorlar. Binaları da dikiyorlar. O vicdanı rahatlığı gösterebiliyorlar. Ama insanlarımız mesela bu noktada bilinçli olurlarsa gidip oradan ev almaz. Onu çünkü alıyorlar, pulluyorlar. Rezistans oluyor adı.
Adam yazmıştı mesela cennetten bir bahçe diye.
Ya.
Üç yıl önce yapılan bir bina, devasa bir bina.
Evet.
Hatay'da yerle bir oldu.
Ya. Bir de koyuyorlar İbrahim şimdi son yılların modası. Renkleri biraz daha farklı tutuyorlar. Dışına ahşap kaplama şeklinde böyle o güzel dizaynı yapıyorlar. Bir de LED ışık
koyuyorlar.
LED ışıklar koyuyorlar böyle renkli falan. Sen dışarıdan bakınca süper lüks bir daireye geldim diyorsun. Zaten öyle satıyor sana.
Evet.
Yani o yıkılan Residence'da 2.800'müş daire.
Evet, evet.
Başlıyormuş yani.
Evet.
Az para mı ya?
Tabii.
Buna para veren insanlar ne oldu şimdi?
Yani hiç unutmuyorum. 3 gün önce depremden 3 gün önce mi 5 gün önce mi ne? Bir aile ev satın almış. Hatta sosyal medyada paylaşmış.
Yeni mi almışlar?
Yeni almış. Bir hafta olmamış. Ve ilk depremde sarsıldı ev. İçeride tabii eşyaları var. Onlar da elbiselerimizi alırız diye tekrar eve giriyorlar. İkinci deprem olduğunda bina yıkılıyor. Hepsi binanın altında kalıp şehit oluyorlar abi. Yani çok hakikaten çok ilginç, çok dramatik hikayeler var. Dediğiniz çok doğru. Yani evi yaparken, evi yapanın, evi satın alanın, hepsinin bir şeyleri kontrol ettirmesi lazım.
Herkesin bir ucundan
lazım.
Bir şekilde tutması lazım İbrahim'cim. Evet. Şimdi bağımsız denetim firmaları varmış. Ben onu bilmiyordum. Mesela bir evi alacağın zaman ya da kira bile girsen. Yani neticede sen oraya 3 günlük girmiyorsun ki.
Tabii.
Yıllarca oturmak için giriyorsun. Bu denetim firmasından talep edip parası karşılığında bizi bir etüt yapabiliyormuş o kolonlarında.
Tabii.
Tuğla çimentosunda. Tabii. Etüt yapabiliyormuş bunlar.
İstanbul'da depreme dayanıklı bina bulmak
zaten
çok zor da yani abi.
İbrahim'cim 99 depreminde hatırlarsın zaten çok bina az hasarlı raporu aldı. Zaten etrafımızdaki binaların çoğu aslında hasarlı bina.
Hı-hı. Öyle evet. Şeyi de gördüm abi sen de görmüşsündür belki sosyal medyada. Hatay'da mıydı Maraş'ta mıydı binanın biri çatlamış.
Adana'da
değil mi?
Makyaj yapıyor.
Hemen tutmuşlar bir iskele kurmuşlar orayı onarıyorlar. Ya bunu yapmayın yani şimdi. Zaten büyük felaket yaşanmış. Allah korusun bir deprem daha olsa yıkılsa ne olacak o bina yani?
Allah korusun. Tabii onun bir resmi açıklaması olması lazım. Çünkü o çok yayıldı o şey. sadece sıva çatlayınsa sıva çatlanan bir şey yok diye biliyorum ben. Tabii. Bir tehlikesi yok.
Yani şimdi bu görüntü abi, ama görüntü hoş değil. Bile olsa şu aşamada hoş bir görüntü
onu
değil.
Onu öyle yani. Bırak. Daha sonra yap bunu yani.
Tabii gidersin işte bu binanın depreme dayanıklı olduğuna dair, her az hasarlı bile olmadığına dair belge alırsın. Üzerine o çatlakları kapatırsın. Elinde belgeyle bina sahiplerine buyurun oturun dersin. Ama daire sahipleri ama kalkıp da yani daha olay olmuş ikinci, üçüncü gün yani oraya sıvı atmak falan çok hakikaten o hoş şeyler değil.
O görüntü
yani.
Olmadı. Hoş bir görüntü olmadı.
Abi bir de şimdi özellikle depremden etkilenen çocuklar var. İşte psikologlar diyorlar ki depremzede olmayan, yani işte biz İstanbul'dayız veya depremi yaşamamış başka pek çok şehirde yaşayan çocuklar var. Onlara bile hani depremle ilgili konuşmaları, onların yanında yapmayın, görüntüleri onlara izletmeyin falan diyorlar ki çocuklar etkilenmesin diye.
Bir de acıklı müzik koyuyorlar. Televizyonlarda, evet. Sosyal medyada acıklı, evet. Müzik de
yani ben biraz korkunç. Açıkçası tabii bu benim şahsi kanaatim bu. Açık yani yanlış da olabilir. Yanlış ise lütfen beni düzeltin abi. Ya psikologlar beni düzeltebilir. Ben hani insanların biraz acılarla büyümesi gerektiğini düşünüyorum. El bebek gül bebek böyle küvez içerisinde çocuklar yetiştiği zaman ileride karşılaştıkları küçük bir sıkıntıda darma duman oluyorlar. Şimdi oradaki çocuk depremi görmüş, yaşamış, enkaz altında kalmış, belki çıkarılmış. Yani evet, çocuklara beraber oturalım, bu görüntüleri hep beraber izleyelim falan demiyorum ama çocuklarımıza da bu gerçeği ufak ufak anlatmak lazım diye düşünüyorum abi. Bu konuda ne dersiniz?
Yani enkazdan çıkan çocukları görmelerine gerek yok doğrudan. Sadece evet. Yıkıntı görüntüleri, o noktada bilinçlenmelerine, ileriki hayatlarında buna kendileri bu makamlara geldiklerinde, önemli görevlere geldiklerinde bu türden denetim noktasında gibi ta inşaat aşamasından başlayarak çok dikkatli olunması. Yani sadece kanunlara uymanın önemini çocuklara anlatmak için birkaç görüntü gösterilebilir.
Tabii, yani. Tabii. Yani hiç bir şeyden bahsetmeyin, bir şey yokmuş gibi. Şimdi mesela ben görüyorum çocukları işte arkadaşlarının evine gönderiyoruz. Arkadaşları onları evine çağırıyor. Gel oyun oynayalım diye gidiyorlar falan. Sonra eve bir giriyorlar ki arkadaşının annesiyle babası televizyonu açmış akşama kadar onların yanında işte hangi ilde ne kadar enkaz var, evet, ne kadar vefat var, bunları izliyorlar ve hiç gocunmuyorlar da yani. Tabii çocukları tamamen bu sürecin dışında tutmak, soyutlamak mümkün değil. Artık her çocukların elinde de telefonlar var. İster istemez biz onların yanında ne oldu ne bitti diye bu süreçte açtık, okuduk, izledik bir takım şeyleri. Ama dediğiniz gibi tamamen biz izliyormuşuz gibi onlara bu görüntülerin tamamını izletmek sanırım pek de sağlıklı değil. Fakat hepten soyutlamak da doğru değil diye düşünüyorum ben abi.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bilinçlenmeleri için kısmen gösterilmeli. Kanunlara uyulmazsa, evet. Devletin kanunlarına uyulmadığı müddetçe neler, ne felaketler yaşanabileceğine dair güzel örneklemeler yapılabilir ama doğrudan bir olayı başından sonra haberleri falan izlemeleri kesinlikle yanlış
doğru
olur.
Doğru değil, evet.
İbrahim'ciğim ben çocukken bu olayla bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Çocukların sinemaya girmelerinde yaş sınırı falan, hududu falan yoktu. Bu dediğim 80'li yılların başlarıdır.
Evet.
Bir gün dayımın oğlu, onun yaşıtları, benden 3-5 yaş daha büyükler. Ben 11-12 yaşlarındaydım yanılmıyorsam. Meşhur bir korku filmi gelmiş. Onlar gidiyorlar, ben de peşlerine takılmak istedim. Çünkü ben de arkadaşlarımdan duyuyorum işte o şöyle bir film falan diye. Onlarla takıldım, gittim. Sinemada izlerken, bir de gündüz matinasına gittiğimiz için sinemada boştu, ön sıralara oturmuştuk. İbrahim'cim ben o kadar korktum ki eve geldik. Daha sonra ben bir yıl boyunca o filmde gördüğüm sahneler özellikle gece saatlerinde tam uykuya dalacağım zaman aklıma geliyordu. Rahat bir uyku uyuyamıyordum. Geceleri aniden uyanıyordum. Beni çok yaşımın küçüklüğünden dolayı çok ters bir şekilde etkilemişti. Şimdi bu olay, bu görüntüler bunlar film de değil. Hatta Yunan televizyonu geçen şey demiş. Ya biz bu hani şimdi yol çatlaklarını koymuşlar. Hatay yolundaki devasa kırıkları koymuşlar. Biz bunları filmlerde olur diye zannediyorduk demişler. Gerçekten de bir felaket filmi sahnesi gibi. Bunları biz görürdüğümüzde bile psikolojimiz alt üst oluyor. Darmadağın oluyoruz. Ama bir de bunları tabii küçük çocukların görmesi noktasında büyük sıkıntılar olur.
Tabii.
Hem bugün de hem yarın da en başta uykuları bozulur. Gece bağırmaya başlarlar. Çoğu çocuk bıraktığı altına kaçırma alışkanlığına tekrar dönebilir. Böyle fiziksel etkileri de oluyor. O yüzden birer örnek olması açısından kısmen gösterilebilir. Okullarda daha ileri yaşlarda, mesela lise çağındaki çocuklara bu görüntülerin bir kısmı, tabii enkazdan insan çıkarılması falan değil de o slide makinelerinde yıl içerisinde bu noktada bir hatırlatıcı, mesela dediğimiz, istediğimiz gibi ders olsa İbrahim'ciğim, o dediğin gibi, senin de geçtiğimiz programda söylediğin gibi, bu şekilde ikaz edici derslerde örnek olarak görüntüler koyulmalıdır. Çünkü bugünden artık, bu bugünden itibaren gelecekteki depremlerin ne kadar yıkıcı olup olmayacağı artık bilinemez. Bu nesil tespit edecek onu. Onların davranışları tespit edecek.
Gerçeklerden uzak yaşamak insan için, insan doğasında bence aykırı bir şey.
Tabii aynen ki, öyle.
Yani çocukların yaş seviyesine göre kalkıp da dediğiniz gibi işte enkazdan çıkarılan cenazelerin görüntülerinin izletilmesi tabii ki doğru değil. Fakat bu bilincin bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Uzak Doğu'da bazı ülkelerde, sanırım Çin'de olsa gerek, mesela çocuklara, lise çağındaki çocuklara oturup, işte babaları inşaatta çalışıyor, fabrikada çalışıyor, onların görüntülerini çekip çocuklara izletiyorlarmış. Bak baban ne zor şartlarda çalışıp para kazanıyor diye. Çocuk ondan sonra durup düşünüyor. Evet diyor yani. Bir, benim bu okulu okurken babamın bana verdiği paranın hakkını vermem lazım. İşimi hakkıyla yerine getirmem lazım ki babama layık olayım. O benim için böyle mücadele ediyor. İki, ben okuyayım, daha iyi yerlere geleyim, daha iyi işler yapayım, daha fazla kazanayım. Hem babamın yaptığı işi yapmayayım, hem de babama ve aileme destek olayım diye çocuklar bu şekilde motive oluyorlarmış. Dediğiniz abi, sanırım geçen programda söylemiştiniz, ifade ettiğiniz bir cümle vardı. Bizim hafızamız maalesef biraz zayıf. Biz hadiseleri, her ne kadar yaşanılan olay çok büyük bir olay olsa da, işte bir iki sene içerisinde unutuyoruz. Hafızamızdan siliniyor maalesef. Bunları hatırlamak lazım ki, dediğiniz diye geçen programdaydı sanırım, yani çocuklar yarın bir gün bu evlerin altına imza atacaklarında o görüntüler akıllarına gelsin. Yani
tabii
yetkili
vicdanen o noktadaki sorumluluklarını hissetmeleri lazım.
Tabii. Dolayısıyla bu bilincin onların zihinlerine yerleştirilmesi lazım diye düşünüyorum ben de.
Evet.
Bir ara verelim isterseniz.
Olur.
Aranın ardından inşallah devam edelim. Bir de yani depremden etkilenen yavrularımızın tekrar sosyal hayata geri dönmelerine ilişkin neler yapmak gerekir? Biraz da bunu konuşalım inşallah abi. Efendim, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu'yla birliktesiniz. Üç program önce sanırım Kanuni Sultan Süleyman dönemini konuşuyorduk. Fakat deprem herkesi olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Etkisinden uzun süre kurtulamayacağımız bir olayla karşı karşıyayız ve yani dört programı depreme ayırdık. Bu program, bu da depremi konuşuyoruz. İnşallah Allah'ın, Rabbimizin bizi tekrar böylesi çetin imtihanlarla, çetin sınavlarla sınamamasını talep ediyoruz, dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Geçen gün Okay abi, bir abi bir şey söyledi. Çok güzel bir söz. Biz Allah-u Teala bize her işe başlarken, her adım atarken bir şey söylememizi emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim.
Aynen.
Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Hak bize Rahman ve Rahim sıfatını hatırlatıyor sürekli.
Evet.
Bu Rahman ve Rahim sıfatının bizde de bir şekilde tecelli etmesi lazım dedi. Çok manidar, güzel bir sözdü. Biz de Rabbimizi Rahman ve Rahim olarak biliyoruz, tanıyoruz. Rabbi kuluna zannı üzere muamele eder der büyükler.
Hiç kuşkusuz.
Allah-u Teala'yı nasıl bilirsek, nasıl tanırsak, Cenab-ı Hak bize öyle muamele eder. Rabbimizi öncelikli olarak tabii ki bütün sıfatlardan eksik ve noksanlardan münezzeh olan Allah-u Teala'yı bütün sıfatlarıyla seviyoruz, benimsiyoruz. Fakat onu öncelikle Rahman ve Rahim olarak tanıyoruz.
Amen.
Allah-u Teala'nın rahmetini, bereketini ve esirgeyişini üzerimizden eksik etmemesini niyaz
Amen.
Ediyoruz abi.
Amen.
Tabii zor bir süreç. Depremden etkilenen yavrularımız var. Evet. Enkazdan çıkarılan pek çok sayıda çocuk var. O şiddetli zelzeleyi yaşayan, gecenin saat 4'ünde, 4.17'de onu yaşayan, 7-8 saat sonra, 6-7 saat sonra tekrar bir depremle sarsılan, o şiddetli sarsıntıyı hisseden çocuklarımız var. Tabii hayat devam ediyor abi. Ölenlere rahmet diliyoruz, makamları âli olsun diyoruz.
Amen.
Ama hani bizde bir söz var, ölenle de ölünmüyor.
Amen.
Hayat devam ediyor. Cenab-ı Hak bizi bu şekilde imtihan etti. Bu imtihanı da inşallah bu imtihandan galip gelmek için, bu imtihanı kazanmak için bize bahşedilen hayatı yaşamak durumundayız. Onun rızasına uygun bir şekilde yaşamak
Amen.
Durumundayız.
Amen.
Bu süreçte çocuklarla ilgili özellikle abi ne yapmak gerekir sizce?
İbrahim'ciğim çocuk şimdi tabii bu aileler şimdi bir süre yerleşme sorunları olacak. Sağlık sorunları olacak. Şimdi bu insanların çoğu yıkıntıların içerisinden çıktılar. Hı. Öncelikle fiziksel şartlarını bir oluşturmaları lazım. Tam olarak oluşturmaları lazım. Bu 6 ayla bir sene arasında sürebilir.
Hı.
Bu süre içerisinde tabii bu çocuklar özellikle küçük yaşta olanlar bunları sürekli hatırlayacaklar. Gece uykularında sorunlar başlayacaktır büyük ihtimal.
Hı hı.
Şimdi tabii bu felaket bölgelerine çok sayıda psikolog ve psikiyatristin gönderildiğini de öğrendim.
Hı hı.
Doktorlarla birlikte. Onların bu noktada tabii çok büyük faydası olacak. Çünkü çocuklarla konuşmak onlara bunun hayatın içerisinden bir doğal bir şey olduğu, evet sonuçların kötü olduğu ama bunun bir hayatın bir gerçeği olduğu. Öncelikle bunu çok anormal bir, evet çok korkunç bir şey hı hı. ama hayatın içinde olan bir şey.
Evet.
Olarak bunu çocuklara izah edebilmek lazım. Bunu aileler de tabii kendi paylarına düşen noktada aileler de bunu ev içinde halledebileceklerdir. Daha sonra okullar başladıktan sonra okullar artık deprem bölgesinde ne zaman faaliyete geçerse
hı hı.
çocukların şu anda diğer temel derslerden öncelikle alması gereken birinci eğitim bu noktada bir psikologların, pedagogların sınıflara gelerek çocuklarla konuşmaları, onlara belki kendi anıları üzerinden birbirlerine anlattırmaları, sınıfta arkadaşlarına anlattırmaları.
Hı hı.
Bunu anlatırken pedagogların yerinde müdahalelerle bunların doğallaştırmaları bir nevi. Şimdi bir şey sıradanlaşmaya başladıkça ruhen rahatlama da başlar.
Hı hı.
Tabii şu anda yaşanan korkunç bir olay tabii ki. Yani bunu sıradanlaştırmak elbette ki de zor olacak.
Zamana ihtiyaç var.
Hı hı. Öncelikle şu fiziksel şartlar bir oluşsun. Depremzedelerimiz evlerine ki İzmir depreminden falan sonra yakılan evler eski evlerden çok daha güzel İbrahim.
Ya Allah'a şükürler olsun ki abi.
Elhamdülillah yani o TOKİ'nin yaptığı tabii. evleri gördüm ben. O yani.
Abi Antalya'da sel felaketi yaşandı biliyorsunuz.
Evet.
Onlara verilen evler var. O selzede kardeşlerimize.
Muhteşem evler yapıldı
tabii.
Yani.
Yani depreme dayanıklı, sere dayanıklı.
Evet.
Yani Allah'a şükürler olsun ki devlet dimdik ayakta. Geçen programda da yine söylemiştim.
Evet.
Elhamdülillah ki Türk devleti hep 18 yaşında. Hiç yaşlanmıyor. Ve dimdik ayakta. Ne olursa olsun ayakta. Bu yaralar
bu şartlar oluşturulduktan sonra çocuklar bir kere tekrar bir ev dedikleri, kendi evimiz dedikleri, anne baba çocuk o kendilerine ait eve girdikten sonra
hı hı.
artık ondan sonra ailelerden gücü yeten ya da devletimiz mutlaka uzun süre bu ücretsiz de yardımcı olacaktır bu konuda çocuklara. Okullarda ve ailede çocuklarla konuşarak içlerine çocukların korkularının tam olarak ne olduğunu konuşturmak çok önemli İbrahim'ciğim. Çünkü hı. çocuklar saklıyor biliyor musun?
Evet.
Ben öyle bir çocuktum. Hiçbir şey anlatmazdım kolay kolay.
Sıkıntılarını, problemlerini
değil mi? Anlatmazdım yok. Sürekli bir ailenin hayal kırıklığına uğratma duygusu var ya. Hani hı hı. çocukken o çok olur. Annene özellikle mesela. Hayal kırıklığına uğratmak istemezsin. Çünkü oluyor yani hep bir, etrafta konu komşunun bir çocuğu oluyor. O daha çalışkan oluyor. O daha başarılı oluyor. O daha sosyal oluyor. İster istemez bazen ebeveynler de buna dikkat etmeyebiliyor. Başka bir çocukla kıyaslandığı zaman o çocuğun çok ağrına gidiyor. Çok eziliyor o çocuk.
Hı-hı.
Çocuk bunları söyleyemez. Söyleyemez, onu ifade edecek doğru ifadeleri bulamaz. Hem de onu ifade etmekten de çekinir. Daha da zayıf görünmekten çekinir.
Evet.
O yüzden ailelere tabii çok iş düşecek bu noktada.
Aileler de abi aynı psikolojiyle.
Zaten anne baba zaten genç anne babalar. Yani bugün 5-6 yaşında çocuğu varsa aileler zaten anne baba da 25-30 yaşlarında
tabii.
oluyor. Onlar da daha çok genç insanlar.
Onlar da yakınlarını kaybetmiş insanlar.
Tabii ki.
Yani bu
tabii
konuda tam da ifade buyurduğunuz gibi abi. Özellikle psikologlara rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanlarına çok ciddi
evet,
işler düşüyor.
Çok ciddi, çok ciddi.
Yani bu konuda da özellikle bir seferberlik yapılması gerekir diye düşünüyorum.
Muhtemelen çünkü, yapılacaktır.
Tabii çünkü çok fazla sayıda insan var depremzede evet. maalesef.
İbrahim'ciğim her 6 kişiden Türkiye çapında hı-hı. her 6 kişiden biri bu işte ya yakını var evet. ya eşi dostu var ya arkadaşı var. 6 kişiden biri etkilenmiş bu korkunç bir rakam ya.
Evet.
Yani şey gibi Çanakkale Harbi, Dünya Savaşı gibi, İstiklal Harbi gibi bir şey oldu bu.
Zaten yine konuşmuştuk abi Allah muhafaza. Bir savaş olsaydı herhalde bu kadar insan
i̇şte
etkilenebilirdi.
6'da 1. Tabii. Korkunç bir rakam.
Bir de yayından önce siz mi söylemiştiniz? Bir yerde mi dedim tam hatırlamıyorum. Ukrayna Savaşı'nın
10'da 1'i zarar. oluşmuş.
Ukrayna Savaşı Türkiye'de yaşanan sıkıntının onda biri kadarmış.
Onda biri kadarmış. Evet, evet onu evet. Emekli Amiral Cihat Yaycı söyledi. 2-3 saniyede bir yıldır Ukrayna'nın aldığı hasarın hasar bu hasar onda biri kadar diyor.
Evet.
İnanılmaz bir olay, inanılmaz bir. Zaten bütün şu anda bilim çevreleri sadece jeologlar değil, bütün bilim çevreleri ayakta. Böyle bir şey nasıl oldu? Bu kadar yıkıcı iki depremin arka arkaya gelmesi, o bölgede bu kadar enerjinin birikmesi, kıta olduğu gibi 3-4 metre bu kadar kayması ve uydu haritalarının görüntüleri var. Açıkça yani 2-3 kilometre yukarıdan o kayma, muazzam kayma görülebiliyor.
Evet.
Bu inanılmaz bir yıkım. Yani bu akıl alacak gibi değil yani. Bu tabii Allah'ın takdiri. Evet. Cenab-ı Hak'tan gelene boyun bükmek lazım. Tevekkülle evet. karşıladığımız sürece galiplerdeniz.
Kesinlikle öyle.
Sabır lazım.
İşin işte devlet ne yapmalı kısmını zaten uzun uzadıya konuşmuştuk abi. Evet. Tıpkı bundan sonrası için en azından inşa edilecek binalarla
çok sıkı
ilgili
denetim olması,
yapması
çok
lazım.
Sıkı olması lazım.
Bunları konuştuk abi. Ki zaten bu topraklarda yaşıyoruz. Benzeri bir hadisenin tekrar zuhur etmemesi mümkün değil. Gerçekleşecek bir süre sonra Allah muhafaza.
İbrahim, ceza
yine.
Sistemimiz çok noktada da çok yumuşak.
Evet.
Yani bugün bir yaralama vakası olsa tutuklama olmuyor.
Ceza kanununun bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor.
Aynen öyle. Hırsızlıklarda böyle. Yani muhtemelen cezaevi kapasitelerinden de kaynaklanan bir şekilde böyle bir sorun var. Mahkeme bırakıyor.
Evet.
Denetimli.
Serbestlik
şartıyla bırakıyor. Bunun biraz daha katılaştırılması muhtemelen caydırıcı olacak. Yani şimdi belki aykırı gibi olacak ama hani bir konuyla bağlantılı olduğu için söylüyorum. Ben Cengiz Han yasalarını tek tek söylemeye gerek yok. Ne kadar sert olduğunu. Evet, dinleyicilerimiz de bilirler. Pek çoğunu işitmişlerdir. Tabii bu kadar da sert olmasın tabii ki. Ama caydırıcı olunursa, yani bak Pax Mongolica zamanında, yani Moğol Barışı zamanında, bu örneği vermiştim İbrahim'ciğim. Bir genç kız der tarihçiler. Adriyatik'ten çıksın yola. Çin denizine kadar bir kimsenin, hiç kimsenin tasallutuna uğramadan gidebilir. Çünkü suça kalkışacak kişi kalmamış. Kalkışacak kişi de bunu 10 kere oturup baştan düşünmesi lazım. Çünkü başına gelecekler. Söylemiyorum ceza.
Ya biz hep abi bunu konuşuyoruz. Yinelemekte fayda var diye düşünüyorum. Biz doğu toplumuyuz.
Aynen öyle.
Yani
aynen
öyle. Deprem sırasında tır yağmalayan, işte insanların evlerine girip millet canının derdine düşmüş, akrabalarının, eşinin, dostunun cenazeleri enkazın altında daha çıkarılmamış. Millet bunlarla uğraşırken hırsızlık yapmaya kalkan, tır yağmalamaya kalkan insanlar vardı. Konuştuk da programlarımızda. Yani öyle bir ceza kanunu koyacaksınız, öyle bir müeyyide uygulayacaksınız ki bu insanlara. Bir daha bir Allah'ın kulu böylesi bir atmosferde, böylesi bir ortamda başkasının bırakın malına dönüp hani cenazesine bakmaya cesaret edemeyecek yani.
Aynen öyle.
Bunu aklından geçirmeye cesaret edemeyecek. Ama işte ya şimdi o görüntüleri de konuyu tekrar oraya döndürmek, uzatmak istemiyorum ama bunu söyleyeyim. Sonra başka mevzuya geçmeyi düşünüyorum. Yani sosyal medyada pek çok şey gördük. İşte hırsızlıkla ilgili, şununla bununla ilgili pek çok hadise gördük. Tabii polisin de bu insanlara yönelik bir takım müdahaleleri oldu veya askeri müdahaleleri oldu. Yani işte bunu yapmasak falan filan ama yani işte uluslararası alanda iyi bir imaj çizmiyoruz. Hani hukuka güvenmek lazım, demokratik bir devletiz filan, tamam ama olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz. Öyle bir ceza sistemi uygulayacaksınız ki, bir de tekrar söylüyorum, biz doğu toplumuyuz. Yani bize bazı şeyler, bazı kavramlar, bazı sistemler bize fazla geliyor abi. Bunu kabul etmek lazım.
Vallahi 9-11'den sonra, 11 Eylül olaylarından sonra
evet.
İbrahim'ciğim, öyle vakalar işitildi Amerika'da, İngiltere'de, Batı'da
evet.
yaşanan öyle vakalar işitildi. Bir tanesini ben sana söyleyeyim. Londra'da, şimdi metroda biraz daha esmer tenli biri polis durdurmak istiyor. Orada da bir şey yok. Sadece dur ihtarı yapılıyor. Adam bunu işitmemiş. Kalabalıkta işitmemiş. Metroya adımını atarken, metro yanaştıktan sonra adımını atarken adamı yatırdılar yere. Polis hiçbir şey sormadan adamı çekti vurdu.
Evet. Londra'da değil
Londra'da,
mi?
Londra'da oldu bu. Yani toplumlarda bu tür, o İngiltere'de yaşanmış bir olay da değil. Düşün 9-11 olayı. Bu tür psikolojik sonuçları olabiliyor. Yani bu yüzden şu anda Türkiye'yi kınamaya hazır olanlar zaten belli. Onlar zaten tabii. ne olursa tabii. olsun kınıyorlar. Yani işte belirli bir parti grubuna ait kişiler kurtarılıyor. Ya da geçen Alman televizyonda evet, şey demişler. Evet. Hatay'daki bazı köylere Alevi oldukları için kasten geç müdahale edildi gibi. Çok basit şeyler bunlar. Çok basit yönlendirmeler. Çok basit algı çalışmaları. İnanıyorum ki toplumun geniş satında kabul görmeyecektir bu tür algılar ama görecek olan da görüyor. Görecek olan da zaten buna hazır. Zaten ne dersen hazır.
Tabii. Yani bu olaylar artık insanların sabrının taştığı, yani hiçbir vicdanlı, merhametli insanın kabul edemeyeceği türden bir takım hadiseler, hırsızlık olayları. Adam işte 5 tır, 6 tır götürüp çiftlik evine zul alıyor, depo ediyor falan böyle. Yani bunlar insanların tahammül sınırlarını zorladı ve bir takım mevzular yaşanmış olabilir. Yani bunu kalkıp da ya öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diye tekrar tartışmaya gerek yok.
Hemen şiddeti meşrulaştırma gibi bahislere giriyorlar.
Bunlara gerek yok yani.
Dolayısıyla peki, orada vefat etmiş insanlar, onların hakları ne olacak? Yani onların uğradık, daha sonra mallarını mülkünü kurtarmak isteyecek onun ailesi.
Abi biz kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, yarın adli ilahide sorar Ömer'den onu diyen bir inancın mensuplarıyız. Yani biz bugün burada otururken biri Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da ve depremden etkilenen bütün illerde bir hırsız, bir soysuz kalkıp da oradaki depremde kardeşlerimizin malına tasallut etmeye kalktıysa ve biz buradan bunu izleyemeyiz yani.
Şunu söyleyelim buradan İbrahim'cim, sesimizi, çünkü tüm Türkiye'de duyuluyor bu ses neticede. Şu mantıkla giriyorlar o yağmaya ya da hırsızlığa. Bu ev nasıl olsa çökecek.
Evet.
Nasıl olsa yıkılacak. Bunlar çarçur olacak. Marketteki mallar ya da dairelerdeki şeyler.
Eşyalar.
Altın, eşyası, parası falan. Biz önden önce almışız, ne olacak? Olmaz. Haramdır. Senin olmayan, senin şahsına ait olmayan bir şeye el uzatamazsın.
Her ne olursa olsun.
Her ne olursa olsun, yerde bulsan, yerin önüne saçılmış olsa.
Evet.
Buna elini uzattığın andan itibaren ateşe elini uzatırsın. Ahirette, dünyada da namussuzluğa elini açmış.
Öyle işte, dünyada da insanları oraya, tıpkı sizin az önce Pax Mongolica dediğiniz,
evet,
Moğol barışı döneminde olduğu gibi öyle cezalar uygulayacaksınız ki insanlara.
Aynen öyle.
Yani insanlar onu yapmaya
çünkü
cesaret edemeyecekler.
Çünkü
nasihat
bir noktada kar etmiyor pek çok.
Nusi ile uslanmayan etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kütektir diyoruz.
Hakkını ver yani, hakkını vereceksin.
Evet, yani yaşananlar biraz bunları da beraberinde getirdi. Abi sona doğru geliyoruz artık. Son birkaç dakikamız kaldı. Ben devletimizin özellikle depremzede çocuklarla ve ailelerle ilgili pek çok çalışma yapacağını, bundan sonraki süreçte onların sosyal hayatlarına, normal hayatlarına tekrar dönmeleri adına, bir an önce dönmeleri adına pek çok çalışmalar yapacağını biliyorum.
Evet, hiç kuşku yok.
Peki biz ne yapmalıyız? Allah razı olsun, Türk milleti kriz dönemlerinde çok kolay bir araya gelebiliyor. Birbirine düşman olduğu zannedilen iki kişi orada gidip enkazı beraber kaldırıyor, birbirlerine yemek ikram edebiliyor. Böylesi bir milletiz biz. Normal zamanlarında bize bizden başka düşman bulunmaz ama kriz dönemlerinde de ne olursa olsun ideolojisi, inancı, şusu, busu millet omuz omuza verir ve devletini, milletini ayağa kaldırır. Evet. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes fazlasıyla elinden gelenin fazlasını yaptı. Bundan sonraki süreçte bireyler olarak bizim depremzede kardeşlerimizin tekrar sosyal hayata dönmelerini sağlama açısından ne yapmamız gerekir sizce?
İbrahim'ciğim, öncelikle toplumun okumuş yazmış kesimleri, kendimi bunun içine koyarak söylemiyorum.
Estağfurullah.
Etrafımızda, yakınlarımızda, okurlarımıza, dinleyicilerimize bu noktada önce tabii kendimiz bilinçleneceğiz. Sonra bu noktadaki bunun bir hayatın normallerinden, akışında olan artık bizim kaderimizde, coğrafya kaderdir diyor ya. Bunun İbn bizim Haldun. Bir İbn Haldun, bunun bizim hayatımızın bir gerçeği olduğunu kabulleneceğiz. Etrafımıza bunu, sevenlerimize en usulüyle bunu söyleyeceğiz, aktaracağız. Ve tabii önce kendimizin örnek olması lazım. Yardım kampanyaları olsun, harama el uzatmama noktasında ikazlarımız olsun. Bunun yani bir bina yıkılacak diye o mal çarçur olmaz, o mal senin değil çünkü. Bir gün o insanların yakınları gelir, oradan aile adına kurtaracağı şeyler olur. Şu anda gelemeyen bir sürü insan var, böyle olay yerine gidemeyen pek çok insan var. O yüzden vicdan, biraz vicdanlı olmak lazım. Şu dönemde siyasi ayrılıkları konuşmamak lazım. Bunu dile getirmemek lazım.
Kutuplaştırıcı söylemlerden
Uzak durmak lazım. Ama olmadığını görüyoruz, yapılmadığını görüyoruz.
Evet. Bu da bizim kaderimiz maalesef.
Bu da maalesef bu coğrafyanın bir kaderi. Bu coğrafyada yaşayan bütün milletler daima dış tehdide çok maruz kalmışlar. Hı hı. Ticaret yollarının geçiş alanında bulunduğu için.
Yönlendirmelere çok maruz kalmışlar.
Kalmışlar. Çünkü bu yolların, bu ticari yolların ele geçirilmesi ekonomik sebeplerden.
Hı hı.
Bunun için de burada yaşayan devletler daima bu baskıların altında kalmışlar. O yüzden bunu bilirse insanımız birbirine karşı daha anlayışlı olacaktır.
Hı hı.
Ama bugün bunu söylediğin zaman her şey dış mihraklardan mı geliyor, hı hı, diyorlar. Yani tarihi bilmek, biraz tarihi bilmek, yaşadığın coğrafyanın tarihi bilmek, biraz coğrafya bilmek. Coğrafya, tarih, bunlar birbirine çok çok yakın iki
bağlantılı, geçişken bilimler, evet.
O yüzden eğitim diyeyim ben, başka ne diyeyim İbrahim'cim? Eğitim. Eyvallah. Yani.
Abi son olarak ben de şunu söylemek isterim. Alemlerin Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldığında, ki artık Mekke onlar için yaşanmaz bir yeri haline gelmişti o zaman. Zulümler, işte işkenceler, hicret emri geldiğinde Medine'li Ensar onları ay doğdu üzerimize, Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden diyerek karşılamıştı. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldiğinde Medine'ye şeref verdin. Ey davetlerin en hayırlısı, hoş geldin diye karşılamışlardı. Onunla beraber ashab-ı kiramı da, muhacirleri de aynı şekilde karşılamışlardı. Deprem dolayısıyla evini yitirmiş, ki devletimizden Allah razı olsun herkese bu konuda yardım edeceğini, kira yardım yapacağını, nakit para vereceğini söyledi. Hiçbir vatandaşımızı sokakta bırakmayacağız dedi Cumhurbaşkanımız. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim. Fakat hani olur da sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa, onlara da maddi olarak, onlar daha bize ulaşmadan, biz onlara gidip sorarak,
evet,
işte dışarıda kalmış depremzedeye kardeşlerimizin, çadırlarda veya konteyner kentlerde yaşayan kardeşlerimizin bir vesile yanlarına gidip onlara temas ederek, onlara ufak da olsa hediyeler götürerek, onların yanında olduğumuzu hissettirerek, hiç olmazsa yaralarını sarmalarında yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum
hiç
ben.
Kuşkusuz.
Yani milletimiz bu konuda gerçekten çok azimli, çok gayretli. Allah bu süreçte bir olan, beraber olan, birlik ve beraberliğe destek veren, omuz veren herkesten razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim
ben
abi.
Teşekkür ederim.
Allah bir daha bize bu günleri göstermesin.
Amin.
Hep duamız da bu olsun.
Amin.
İnşallah güçlü Türkiye, güçlü İslam dünyası,
amin,
demek. Biz güçlü olalım, biz beraber olalım ki dünyada zalimlerin şerrinden inleyen kardeşlerimizi de ayağa kaldırabilelim.
Aynen.
Allah bu aziz milleti kıyamete kadar ayakta tutsun inşallah diyorum,
amin,
abi.
Amin.
Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Terakioğlu ile beraber yine deprem üzerine konuştuk. Deprem sonrası yaşananların ne olması gerektiğini, deprem sonrasında millet olarak, devlet olarak neler yapmamız gerektiğini değerlendirmeye gayret ettik. Cenab-ı Hak bizleri inşallah en kısa sürede aydınlık yarınlara kavuştursun diyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz. En emin olana emanet olunuz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim.